Hoş geldiniz değerli kardeşim. Bugün konumuz İsa Mesih doğruluğun oğlu diye. Bunun hakkında başlamadan önce kutsal kitaptan ayetler okumak istiyorum. Önce Malaki kitabı eski ahitten 4. bölüm 1'den 6'ya kadar. Şöyle yazıyor. Her şeye egemen Rab diyor ki, İşte o gün geliyor. Fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak. O gün hepsini yakacak. Onlardan kök ne de dal bırakılacak diyor. Ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız. Kötüleri ezeceksiniz. Çünkü bunları yaptığım gün ayağınızın altında kül olacaklar. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Kulum Musas'ın yasasını bütün İsrail'e iletmesi için Horeb dağında ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce siz peygamber İlya'yı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalara döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyecek, yok etmeyeyim diye. Amin. Kutsal kitaptan Malaki kitabında bölüm 4, 4. bölümden 1'den 6. ayete kadar okuduk. Dünyayı tabiatı koruma sitesinde şu bildiri dikkatimi çekti. Dünya çapında yangınların çoğaldığı yalnız orman yangınları değil, bunun yanında büyük tabiat doğa alanları, savanes, tundra, steppe yandığını, bunlar dünyada büyük parklardır ve yanmaya yandığını okuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Rusya ve dünyanın daha çok yerlerinde yangın vardı. Bunları yıkıp yerine sanayi alanları, oturma siteleri kurulduğu göründü. Bu insanın açgözlülük ve tüketim ihtiyacının kaynaklandığıdır. Bunun yanında su afetleri, deprem bir şehri yerinden silmeye yetiyor. Rab İsa peygamberlik yapıp bu şeylerin kendisi gelene kadar olacağını bildirdi. Ve gelişinin yaklaştığına işaret ediyor. Rab İsa bu afetler yanında insanların Tanrı'dan kopacak ve uzaklayacağını ve şikayet edeceğini okuyoruz. Bunu yine gurur, bencillik, duyarsızlıkla, tanrısızlıkla yöneleceklerini söyledi. Kutsal kitap günler fenadır der Efesuslar 5:16. ayette. Buna karşılık dünyada gazeteler, televizyon, radyolar dünyanın kötüye gittiğini anlatmaları insanın dikkatini meşgul ediyor. Biz Mesih'e ait olanlar tabiata özen gösteriyor muyuz? Her kişi Mesih'e ait olduğu nispette cevap verebilir. Tabii ki bu kutsal kitap sözüne göre olmalı. Çünkü Rab İsa'nın sözüne ve kutsal kitap öğretisine uyumlu olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Bunu nasıl yaparız? Kutsal kitap ışığında yaparız kardeşim. Karşılaştırırız. Günlük hayatınla kutsal kitap ne derecede? Yaratılışa karşı tutumumuz nasıldır? Bugün konu eski ayetten Malaki kitabından okuduk. Malaki 3:18. ayette dikkati çeken iki grup görüyoruz. İki doğru kişi ve kötü kişi. İlk şey Tanrı'yı tanımak veya tanımamak. Etmeyenler hakkında kutsal kitap ismen Hristiyan diyor. Bunları ikinci grup olan dünyayı yerleştirmeli. Çünkü böyle kişiler her şeyi boş verip dünya kaidelerine göre yaşayanlardır. Böyle bir durumda kral ve peygamber Davut mezmurunda görürüz. Örneğin mezmur 73'te okuruz. Tanrı dışında yaşayanların hayatları daha iyi. Böyle kimseler gelişi güzel ara sıra toplantıya gider. Başka zamanlar Tanrı dışında yaşarlar diyor kral Davut. Görünüşleri doğru kişiye benziyor diyor. Bu nedenle mezmur 73:17'de Tanrı'nın tapınağına girene dek o zaman anladım sonlarının ne olacağını. Yani Tanrı sözünü okuyunca anladım demek istiyor. Evet böyledir sevgili kardeşim. Fark budur. Kişi Mesih İsa'da Tanrı'ya yöneldiğinde Tanrı dışında olanlara fark edebiliyor. Tanrı'ya ait olan da olmayan da aynı dünyada yaşıyor. Yani imkanlardan geçiniyor, aynı sevinci ve üzüntüyü tadıyor. Ne görüyoruz? Tanrı dışında olanların sonu ölümle biterken Rab İsa'ya tabi olanlar ne oluyor? Sonsuz hayata tabidirler. Hamdolsun. Bu mucizedir. Ölüm saçan dünyada sonsuz hayatı sunan bir Tanrı. Bunlar Tanrı kucağına gidiyor. Güzel değil mi? Rab Mesih İsa ile yaşıyor. Biz de onunla kazananlardan neyiz? Üstünüz diye okuyoruz. İncil Romalılar 11:36. Bunun için kardeşim iki gruba dikkat edersek arada dağlar kadar fark olduğunu görürüz. Beraberce eski ahitten yani Tevrat kısmından Maleki 4. bölümden okuduk. Burada kilisenin alması ve kilise hakkında yazmıyor. Fakat Maleki 4 Rab İsa'nın kilisesiyle dönüşünü yazıyor. 1000 yıldan önce krallığını kurup doğruluk güneşinin doğması. Peki ne zaman halklara doğruluk güneşi doğacak? Okuduğumuz önemli elçiler Pavlus'un yeni ahit İncil'de yazıldığı paralel getirdiğidir. İncil'den 2. Selanikler 1. bölüm 6'dan 18 ayetlerinde şöyle okuyoruz. Beraber okuyalım. Zaman gelince ortaya çıkacak olan bu adamı şimdilik neyin engellendiğini biliyorsunuz. Bu zamanı gelince çıkacak olan Mesih karşıtıdır. Bunu bilmek lazım. Evet, yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda etkindir diyor kutsal kitap. Ma bu gücün şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya dek görevini sürdürecektir. Sonra yasa tanımaz adam Mesih muhalifi ortaya çıkacak. Rab ise onu ağzının soluğuyla öldürecek, gelişinin gözlemiyle, görkemiyle yok edecek. Yasa tanımaz adam her türlü mucize ve yanıltıcı belirtilerle, harikalarla ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükle sergilenen şeytanın etkinliğiyle gelecek. Mahvolanlar gerçeği sevmeye ve böyle kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvolacaklar. İşte bu nedenle Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. Öyle ki gerçeğe inanmayan ve kötülükten hoşlananların hepsi yargılansın. Evet. Bununla farkı görüyoruz zannımca. Çünkü dünyada tanrısızlığın ilerlediğini ve daha da ilerleyeceğini bilmemiz gerekir. Tanrısız ve tanrı düşmanı kimseler gururluktan tanrıya ihtiyaç duymadıklarını her fırsatta açıklıyorlar. Bunlar putperestlerle eşdeğerdir. Putperest yaşantıları düşünürken onların geleceğini parlak olmayacağını Maleki ve 2. Selanikliler mektubunda okuduk. Saman olacaklarını okuduk. Orman yangınları da başlangıçta böyledir. Söndürüldüğünde geriye boş arazi ve kül kalır. Rab Mesih İsa kiliseye döndüğünde gururlu olana itaatsiz olanlar saman ufağı gibi yanacak. Rab İsa yeryüzüne krallığını kurduğunda ona ait olmayan kalmayacak diye okuduk. Bu nedenle kardeşim dünyaya yargı Rab Mesih İsa'dan gelecektir. Maleki 4. 1. Ayetinde ayetin sonunda tanrısızlardan ne kök ne de dal kalmayacak, dümdüz olacak diye okuyoruz. Rab Mesih İsa hepsini yok edecektir. Rab İsa krallığını kurduğunda ve yargı anında 1. ayette okuduk. Bak o gün geliyor fırın gibi yanıyor diye okuduk. Yani yargı günüdür kardeşim. Kendini beğenmişlerle kötülük yapan ve düşünen, tasarlayan samandan farksız olmayacak ve o gün hepsi yanacak diye okuduk. Onlardan ne kök ne de dal bırakılmayacak. Yani Rab İsa tanrısızları ya kendine inanmayanları, Tanrı'ya karşı olanları dipten yok edecek. Ne acıdır değil mi? Mezmur yazarı 73:17'de okuduk. Mabede, yani Tanrı sözünde olanların geleceğini görene kadar anladım diyor Kral Davut. Tanrı sözü bir aynadır kardeşim. O bize her şeyi açıklıyor. Aynı Kral Davut nasıl mezmurda diyor, tapınağa girene kadar, yani Tanrı sözünü okuyana kadar, Tanrı ile karşılaşana kadar anladım. Güzel değil mi? Kutsal kitap insanların dünyanın tabiatını, geleceğini bildiren kitaptır. Bu nedenle Tanrı sözünden tanrısızların geleceğini anladı. Temennim siz de anlamışsınızdır kardeşim. Kutsal kitap günler fenadır diye yazar. Efesuslar 5:16 ayet. Tanrı sözünden anladı. Çünkü Tanrı insanın geleceğini kutsal kitapta bildirmiştir. Burada açık bir kapı görüyorum. Mesih İsa'ya iman edenleri Tanrı ruhsal anlamda Mesih İsa'nın bedenine yerleştirdi. Biz Mesih'e ait olanları Tanrı kutsal ruhla doldurdu. Bunu kutsal kitaptan görüyoruz. Daha ileri diyor ki Yuhanna İncil'inde, bizi dinleyen, yani Tanrı'yı dinleyen kimselerde mesken kuracağımızı söylüyor. Kuracağını söylüyor. Bundan Tanrı'nın bizde, içimizde, etrafımızda olacağını bilmeliyiz. Böyle dikkat edilmesi gereken toplantılara gidip Mesih inanlarıyla karşılaşmak, paylaşmak, Rab Mesih İsa'nın şükran ve anma sofrasına katılmak, gününü akşam duayla kapatmakla işi hal edemiyoruz. Ne diyor? Neden? Mesih'in haçını yok sayarak hal edemeyeceğimizi aklımızda ve kalbimizde tutalım. Zaten İsa'nın anma sofrası Mesih'in haçta ve haça gitmeden elemleri anmak içindir. Bu nedenle sürekli Mesih'in önünde diz çökerek Rab İsa'nın senin için, benim için yaptıklarına teşekkür edip onun sözüne göre yaşamak lazım kardeşim. Adetleri yapmak iyidir. Rabbi sofrasına katılmak veyahut da vaftiz olmak, bunlar hepsi güzel. Ama bunun arasında Rab İsa'nın sözüne göre yaşamak, bu çok önemli. Okuduğumuz ayetlerde Tanrı sözüne göre yaşamayanlardan intikam alacağı o gün geliyor diye okuduk. Etrafımıza baktığımızda dünya Mesih İsa'yı hala bir bebek olarak görüyor. Biz Mesih İsa'nın sözüne göre inananlar Betlehem'de çocuk İsa'ya bakmıyoruz. Fakat Elçi Yuhanna'nın Patmos'ta gördüğü muhteşem insanoğlu Rab İsa'nın önünde ölü gibi düştüğü Mesih İsa'ya bakmalıyız ve bakıyoruz kardeşim. Çünkü o Rab İsa tamamlanmış kilisesini alacak ve 7 yıl sonra kral olarak gelecek. Dünya ile hesaplaşıp dünyanın önce söylediği ayetlere göre hesabını kesecek diye okuduk. Benim duam şu anda dinleyen ve okuyan kardeş, anlattığım intikam saati gelmeden Rab Mesih İsa'yı tanımaktır. Rab Mesih İsa'ya sığınıp yaşayan Mesih İsa'nın önünde diz çöküp onun kurbanlığını kabul etmektir. Rab İsa'ya güvenmeni temenni etmekteyim. İncil Vahiy 19. bölümde Rab İsa'nın ağzından keskin kılıç çıktığını okuyoruz. Bu yaşayan Rab Mesih İsa'nın intikam sözüdür. İbraniler mektubu İncil'den 4. bölüm 12. ayette diyor ki Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar diyor. Görünüşe göre kardeşim Tanrı düşmanları kök ve daldan yok edilecek. Bu Mesih'in kilisesini aldığı zaman sonrası 7 yıllık Mesih muhalifi ağır baskı zamanında kalanlara dahildir. İki parantez yapıyorum. Şunu açıklamakta fayda var. Birinci parantez, Tanrı düşmanı diyorum. İncil Yakup 4. bölüm 4. ayette ey vefasızlar diyor. Dünya ile dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyaya dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya sırt çevirip dünyevi hayata Tanrı'ya düşmanlık çıkıyor. İkinci parantez, kutsal kitap iki dirilişten, kıyametten anlatır. Birincisi, Rab İsa kilisesini alacağı zaman önce Mesih'te ölmüş, yani yaşayan Mesih İsa'ya imanla ölmüş olanlar Rab İsa geldiğinde önce Rab İsa'ya olan ölenler dirilecek ve o anda diri Mesih inanlarını bulutlarda karşılayıp yanında tutacak. Buna birinci diriliş denir. İkinci diriliş, geriye kalan yaşayan ve yüzyıllar önce ölen ve bundan sonra sonraki ölüler anlattığım yargı için dirilecekler ve yargılanacaklar. Bu da herkesin bildiği gibi kıyamet günüdür, ikinci diriliştir. Konuya dönüyorum. Mesih İsa kral olarak geldiğinde dünyanın gururunun sonu gelecek. Mesih muhalifi de gelecek. Kiliseyle alınmayan Rab İsa taraftarları ve Tanrı halkı İsrail'e karşı savaş açacaktır Mesih muhalifi. Fakat sen de benim gibi Mesih İsa'nın sözüne göre aitsen kardeşim, Mesih muhalifinin bizlere zararı olmayacak. Çünkü Rab İsa kilisesini birinci dirilişte almış olacak, okuduğumuz gibi. Bu alacak vaadi evet ve amindir. Hamdolsun. Mesih İsa'yı beklediğimizden o günün İsa'ya ait olanları etkilemeyecektir. Bunun için etrafımıza olan kardeşler, çocuklar, akrabalar, komşular ve iş arkadaşlarıyla bu konuları hayatımızla yansıtalım, paylaşalım. Bakın, kendimden anlatmıyorum. Anlattığım her konu kutsal kitapta yazılıdır kardeşim. Yazılı olduğundan yansıtmak lazım. Yansıtalım ve yansıtalım kardeşim. Bu Mesih İsa'ya ait olanın görevidir. Bir atasözü var ya, kurtarmak için kurtulduk denir. Aklımızda kalsın. Ne dedim? Yansıtalım, sonucunda sıkıntılar gelecektir. Mesih İsa'da Tanrı anlattığım düşmanların hesabını kesecek. Bundan sonra Rab İsa'ya ait olanları güzel vaatler bekliyor kardeşim. Maleki kitabında okuduğumuz bölümün ikinci ayetinde başka bir grubu görüyoruz. Bunlar da Tanrı'ya ve Rab İsa'ya sadık kalanlar, temsil ediliyor. Bunlar için şöyle okuyoruz. Maleki 4 ikinci ayette. Ama siz diyor, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi üzerine doğacak. Amin mi? Aynı konuyla İsrail'e yazılan mezmurda görüyoruz. Onlara şifa sunulduğunu okuyoruz. Doğruluk güneşi ışın, şifa güneşidir. 103. mezmur 2 ve 5. ayette şöyle diyor. Rabbe övgüler sunun ey canım. İyiliklerin hiçbirini unutma. Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve sevenlik, cennet tacı giydiren, yaşam boyu seni iyilikle doyuran odur. Yani Tanrı'dır, Mesih İsa da Tanrı'dır. Mesih İsa'ya ait olan aydınlanacak, şifa alacak, doğruluğu yansıtacaktır. Elçi Paulus İncil'de sıkıntı çekenlere doğruluk sunulacak diyor. İkinci Selanikler'de okuduk. Tanrı adil olanı yapacak. Yani doğruluk sunulacaktır. Amin mi? Önümüzdeki zaman ve zamanlarda sıkıntı, baskı, haksızlık görebilme imkanı vardır. Fakat kutsal kitap 1. Selanikler 1.16'da size büyük sıkıntılara karşın kutsal ruhu verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve Rabbi örnek alınız diyor. Yani Rab İsa'yı da örnek alacağız. Çünkü Rab İsa kendisi dedi, benden öğrenin. Neyi öğreneceğiz? Halim ve yumuşak huylu olduğu için. Alçak gönüllü olduğu için. Bununla biz imanlılar sıkıntı çeksek de bizde bulunan kutsal ruhla sevinç ve kuvvet alacağımız vaadi var kardeşim. Rab İsa'nın vahiy 20'de açıklamak istediği 1000 yıllık egemenlik, yani saltanatta yalnız doğruluk hükmü sürecek. Doğruluk güneşi doğacak. Amin mi? Mesih'in günü tasavvur edilmeyecek bir gün olacak. Hamdolsun. Bugün kendimizi Mesih İsa'da Tanrı'ya sunalım. Onunla bize doğruluk ve şifa güneşi doğacaktır. Normal surette kilise önce söylediğim gibi alınacak. Bundan sonraki dönem 7 yıl büyük sıkıntı devresinde Mesih muhalifi yani Mesih karşıtı sert ve ağır baskıyla insanları kendine bağlı kılmaya hareket edecek. Önce söylediğim gibi Rab İsa tanrısız baskı yapanların hesabını kestikten sonra cezalandırdıktan sonra diyeceğim. Adil ve doğru olan Rab Mesih İsa hüküm sürecek. Evet kardeşim, benim bugün bir sorum var. Senin de üzerine Mesih İsa'nın doğruluk güneşin doğmasını el veriyor musun? Okuduk Maleki 4. bölüm 3. ayette. Fakat size isminden korkanlara veya da ismime saygı duyanlara Mesih İsa'da Tanrı'ya sığınanlara doğruluk güneşi doğacak. Amin mi? Kardeşim, bu nedenle vakit varken Tanrı'dan korkup ve Tanrı Mesih İsa'da ona sığınmalıyız. Geleceğimiz onun elinde. Her ne yaparsak, iyi yaparsak da kötü yaparsak geleceğimiz onun elinde. Fakat onun elinde iyi işlerle yürümek, ona tabi olmak, onun sözüne göre yaşamak, ona sığınmaktır. Bununla Rab Mesih İsa'nın adını yüceltiyoruz kardeşim. Mesih'in sözünden bereket alıyoruz. Onun bereketiyle yaşıyoruz. Kutsal kitapta Mesih İsa'da Tanrı bereketini verdi. Hamdolsun. Buna Musa peygamber kutsal kitapta sundu. Buna bereket duası deniliyor. Sayılar, kutsal kitaptan Sayılar 6. bölüm 24-26. ayetler. Kutsal kitabınız varsa okuyabilirsiniz. Fakat ben vaazın sonunda okuyacağım. Burada Mesih İsa'da Tanrı adı bize anıldığı için Tanrı bizimle kutsal ruhla ilişkilidir. Buna göre doğruluk güneşi bizde olduğunu nasıl yansıtabiliriz diye bir soru kendimize soralım. 1. Doğrulukla yürümek ve yaşamakla. 2. Bu hem Tanrı sözüyle yaşamak hem de yansıtmakla olmalı. Zannımca okuduğumuz Maleki bölümünde iki basit nokta var. 4 ve 5 ayetlerde anlatılıyor. 4. ayet, Peygamber Musa'yla size Horeb dağında anmanız ve uygulamanız için Musa'ya yasayı vermiştim diyor. 5. ayette, Rabbin çetin ve korkunç günü gelmeden size Peygamber Eliya, İlyas'ı göndereceğim. Birincisi Tanrı vasıtasıyla İsrail'e yasayı sundu. İkincisi Eliya ile sürekli olarak halkın Tanrı sözüne yönlendirmekle meşguldü. Bunu 1. Krallar bölümünde okuyabiliriz. Her şeyde her zaman Tanrı sözüyle hareket etmeli olduğunu yansıtıyor. Bu iki ismin adı İncil Matta 17'de Mesih İsa'nın elem günleri yaklaştığında aynı Musa ve Eliya İsa ile konuşmaya geldiklerini okuyoruz. İsa 6. gün Petrus, Yakup ve kardeşi Yuhanna'yı yanına aldı ve onlarla ayrıca yüksek bir dağa çıktılar. Onların önünde heyeti değişti, yani görünüşü değişti Rab İsa'nın. Yüzü güneş gibi parladı ve esvabı ışık gibi ak oldu. Ve işte onlara Musa ile İlya göründüler. İsa ile konuşuyorlardı. O henüz söylemekteyken nurlu bir bulut onlara gölge saldı. İşte buluttan bir ses, sevgili oğlum budur, ondan razıyım, onu dinleyin dedi. Bu iki ismi kutsal kitabın eski ahit Tevrat'ın sonunda ve yeni ahit İncil'in başında görüyoruz. Bunun yanında İncil'in son kısmı vahiy kitabında Tanrı şahitleri olarak görüyoruz. Vahiy 11.3'te yorumculara göre bunlar aynı Musa ve Eliya olduğunu düşünüyorlar. Bu iki şahit, Musa ve Eliya peygamberler, hem kutsal kitabın başında hem de halkın Tanrı sözüne uymaları ve yaşamaları için uyarıdır. Uyarıyor ve uyaracaktır. Yine soruyorum, siz nasılsınız kardeşim? Bu konunun neresindesiniz? Biz de bir Musa ve Eliya gibi Mesih İsa'da Tanrı sözüyle yoğrulmuş yaşam ve yaşam tarzıyla mı yaşıyoruz? Bazen genç ve yaşlı kimselerle karşılaştığımda Tanrı'nın onlarda ne istediğini bilmekle kendilerini yoruyorlar. Bu kişilerin kutsal kitabın derinliklerine inmediklerinden kaynaklanıyor. Bunu bir tulumba suyuna benzetirin. Tulumba borusu ne kadar derinde indirilirse daha fazla berrak ve tadı iyi olan su çıkacağını biliyoruz. Bunun gibi Tanrı sözü eğitmesi, size yol göstermesi için kullanmanızı amaçlıyor. Kutsal kitap bir kılavuzdur. Bunun önemli tarafı biz okudukça bizde bulunan kutsal ruh vasıtasıyla Rab İsa bize Tanrı sözünü açıklıyor. Amin mi? Rab bunun için bizleri çağırdı. Bizleri çağırıp bir köşeye koymak istemedi. Fakat bizi eğitmek için, bizi güçlendirmek için sözüyle bizi tedip ediyor. Tanrı sözünün hayat sözü olduğunu da açıklıyor. Bu nedenle konuşmalarımızda, sohbetlerimizde kutsal kitabı açmaya alışkınlık haline getirelim. Evimizde, ailemizde kutsal kitabı açık kalmalı. Öyle ki Tanrı sözüyle ve ruhuyla bize konuşsun. Bu zamanlarda şeytan Tanrı sözünü kapatmak, insanları uyutmakla meşgul. Ve meşgul olduğunu etrafımızda görüyoruz. Bunu evlilikte, evlilik hayatında, sosyal hayatta ve işlerde insanlar çaresiz ve çıkmaza giriyorlar. Ne yazık, farkına varmadan hüsrana uğruyorlar. Bundan etkilenmemek için Tanrı sözünün derinliklerine inmeye bakalım kardeşim. Bu nedenle İshaya peygamber halkın bilgisizlikten sürgün oluyor. Başka yerde Hoşea diyor peygamber kitabında halkın bilgisizlikten yok oluyor diyor. Bunun için kutsal kitabın derinliklerine inmeli kardeşim. Bilgi sahibi olmalı, iman sahibi olmalı, güven sahibi olmalı. İnsanlar bilgisizliklerine göre davranıyorlar. Bu yüzden böylelerine ne doğruluk güneşi doğar ne de yansıtabilirler kardeşim. Çünkü Tanrı sözünü çiğnemeden yutuyorlar. Tanrı sözünü yemek ve yutmak eşittir. Okumaktır. Tanrı sözünü çiğnemek eşittir. Tanrı sözünü tekrar tekrar okuyup çalışma yapmaktır. Bunun için bugünkü çağrım Tanrı sözünü oku ve çiğne. Ve çağrı sana ve gereklidir. Bunun için Tanrı sözünü beraberce okuyup çiğnemeliyiz. İnekleri örnek alırsak, onlar otu geviş getirerek yerler, bununla mideleri daha rahat çalışır. Kutsal kitabı da böyle okumalı ve çalışmalı kardeşim. Çünkü başkasına verecek bir cevabımız olsun. Ne diyeceğiz? Rab İsa yaşıyor, var olan, var olmuş olan ve gelecekte olandır. Bunun için bugünkü çağrım Tanrı sözünü oku ve çiğne. Tanrı sözünü yorgunuz diye, halsiz diye, canımız istemedi diye ve daha başka sebeplerden Tanrı sözü kutsal kitabı kapalı tutmayalım kardeşim. Kapalı tutarsak ne size faydası olur, ne bana faydası olur, ne de benimle karşılaşan bir arkadaşa faydası olur. Evet. Kutsal kitabı Tanrı sözünü okumak, çalışmak dedim, hayatımızda uygulayarak yansıtmak lazım. Böylece Mesih İsa'da doğrulanmış imanlılar olarak Tanrı'ya bu şekilde hizmet etmeliyiz. Mesih İsa'nın kutsal ruhuna tabi olarak yapmalıyız. Daha açıkçası Rab İsa'ya tam teslimiyetle bağlanmalıyız. Bunu bizim duamız, emelimiz olsun. Vaat ettiğim bereket duasını okuyorum. Rab seni mübarek kılsın, seni korusun. Rab sana yüzünü parlatsın ve sana lütfetsin. Rab sana yüzünü kaldırsın ve sana selamet versin. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.